Ayrım 8.
Prudence'un locasına girdik. Gösteri bitince aşağı inip basit bir kira arabasına bindik. Doğruca Antin Sokağı 7 numaraya gittik. Evin kapısına gelince Prudence bizi yukarı çağırdı. Şapka mağazasını göstermek istiyordu. Orasını biz bilmiyorduk ama kendisi çok övünür görünüyordu. Nasıl bir telaşla kabul ettiğimi tahmin edersiniz herhalde. Yavaş yavaş Margaret'a yaklaşıyormuşum gibi geliyordu bana. Zaten az sonra konuşmanın konusunu ona çevirdim. Prudence'a, yaşlı dük komşunuzda mı dedim. Yo, hayır, şimdi yalnız olmalı. Gaston da müthiş canı sıkılıyordur diye atıldı. Hemen hemen bütün gecelerimizi birlikte geçiriyorum ya, ya da o evine dönünce beni çağırıyor. Hiçbir zaman gecenin ikisinden önce yatmaz. Daha erken yatarsa uyuyamıyor. Neden? Çünkü ciğerleri rahatsız. Hemen hemen hep ateşi yükseliyor. Aşığı yok mu diye sordum. Ben yanından ayrılırken evde hiç kimsenin kaldığını görmüyorum. Ama ben gittikten sonra hiç kimsenin gelmediğine de kefil olamam. Orada akşamları çoğu zaman bir ...... kontuna rastlıyorum. Adamcağız ziyaretlerini saat 11'de yapmakla, Margaret'in istediği kadar mücevheri göndermekle bir şey kazanacağını umuyor. Ama haberi yok ki, belki onun resmini bile görmeye dayanamıyor. Oysa hata ediyor. Çok zengin bir çocuk. Ben zaman zaman ona, güzel evladım, bu tam size gereken erkek diyorum. Ama ne çare, genellikle sözümü dinlediği halde bu konuda sırtını dönüyor. Adamın pek aptal bir yaratık olduğunu söylüyor. Aptal olduğunu ben de kabul ediyorum. Ama hiç değilse ona bir konum kazandırır. Oysa yaşlı dük bir günden bir güne bakarsınız ölüverir. Yaşlı erkekler bencildir. Ailesi de durmadan Margaret olan sevgisi için ona çıkışıp duruyor. Kıza hiçbir şey bırakmaması için. İşte size iki neden. Ona akıl öğretmeye uğraşıyorum. O da bana, dük ölürse kontu elde etme olanağını her zaman sahip olduğunu söylüyor. Bir süre sustuktan sonra Prud'un sözlerini sürdürdü. Onun yaşadığı gibi yaşamak da her zaman hoş değil. Ben olsam dünyada dayanamazdım. Pekala, o bunağı kapı dışarı ederdim. Tatsız tuzsuz yavan bir şey bu ihtiyar. Ona kızım diyor, bir çocuk gibi üzerine titriyor. Tepesinden hiç ayrılmıyor. Kesin olarak eminim ki şu saatte uşaklarından biri sokağa kolaçan ederek dolaşıp duruyordur. Çıkanları, özellikle de girenleri görmeye uğraşıyordur. Gaston piyanonun başına geçip bir vals çalmaya başladı. Bir yandan da "Vah zavallı Margaret'cik" diyordu. Benim bu durumdan hiç haberim yoktu. Bu arada bir süreden beri onun hiç de neşeli olmadığını fark ediyordum. Prudence kulak kabartarak "Sst" dedi. Gaston durdu. Galiba beni çağırıyor. Hepimiz dinledik. Gerçekten de birisi Prudence'a sesleniyordu. Bayan Duvernoy bize, "Hadi baylar, gidin artık," dedi. Gaston gülerek, "Ya, sizin konukseverlik anlayışınız bu mu?" dedi. "Canımız ne zaman isterse o zaman gideriz." "Neden çekilip gidecekmişiz?" "Ben Margaret'e gidiyorum. Burada bekleriz." "Olmaz öyle şey." "Peki öyleyse biz de sizinle geliriz." "İşte o daha da olmaz." Gaston, "Ben Margaret'ı tanıyorum," dedi. "Pekala, onun ziyaretine gidebilirim." "Ama Armand tanımıyor." "Tanıştırırım. Olanaksız." Prudence'ı çağıran Margaret'ın sesini yeniden işittik. Prudence hemen giyinme odasına koştu. Ben de Gaston'la birlikte onun peşinden gittim. Kadın pencereyi açtı. Biz dışarıdan görülmeyecek biçimde gizlendik. Margaret penceresinden oldukça öfkeli bir sesle, "10 dakikadan beri size sesleniyorum. Nerelerdesiniz?" dedi. "Benden istediğiniz nedir?" "Hemen gelmenizi istiyorum." "O da neden?" "Çünkü ...... kontu hala burada ve ölesiye canım sıkılıyor. Şimdi gelemem. Size engel olan nedir?" "Bir türlü gitmek istemeyen iki genç konuğum var. Mutlaka dışarı çıkmanız gerektiğini söyleyin onlara." "Hepsini söyledim." "Pekala öyleyse onları evde bırakıp gelin. Sizin gittiğinizi görünce onlar da çekip giderler." "Evet, her şeyi alt üst ettikten sonra." "Yo, olmaz." "Peki ama istedikleri nedir?" "Sizi görmek istiyorlar." "Adı ne bunların?" "Birini siz de tanırsınız. Bay Gaston R. ...... "Ha, evet, onu tanırım. Ya öteki?" "Bay Armand Duval. Onu tanıyor musunuz?" "Hayır, Ama her ne olursa olsun getirin onları da. Hepsini konta yeğlerim. Bekliyorum, çabuk gelin. Margaret penceresini kapattı, Prudence da kendininkini örttü. Bir an için yüzümü anımsayan Margaret adımı anımsamıyordu. Bu unutkanlığın yerine aleyhime olan bir anıyı yeğlerdim. Gaston, bizleri görünce çok sevineceğini biliyordum zaten dedi. Prudence atkısını ve şapkasını alırken, çok sevinmek tam deyimi değil diye karşılık verdi. Kontu kaçırmak için sizi evine kabul ediyor. Ötekinden daha sevimli olmaya çaba gösterin. Yoksa Margaret'ı ben iyi tanırım, benimle bozuşur. Prudence merdivenleri inmeye başladı, biz de onu izledik. Elim ayağım, bütün bedenim titriyordu. Bu ziyaretin yaşamımda pek büyük bir etkisi olacakmış gibi geliyordu bana. Opera Komik Tiyatrosu'nun locasında tanıştırıldığım geceden çok daha fazla heyecanlıydım. Bildiğiniz o apartmanın kapısına geldiğimizde yüreğim öyle şiddetle çarpıyordu ki bütün aklım fikrim uçup gitmişti. Kesik birkaç piyano sesi bize kadar geliyordu. Prudence kapıyı çaldı, piyano sustu. Bir oda hizmetçisinden çok kahya kadına benzeyen bir kadın bize kapıyı açtı. Salona geçtik, salondan küçük bir oturma odasına girdik. Orası o zaman da tıpkı sizin sonradan gördüğünüz gibiydi. Genç bir erkek şömineye dayanmıştı. Piyanosunun önünde oturan Margaret parmaklarını tuşların üzerinde dolaştırıyordu. Bir türlü tamamlayamadığı parçalara başlıyor, birinden öbürüne geçiyordu. Bu sahnenin görünüşü erkek için hiçlikten, kadın için de bu kasvet verici insanı ziyaretinden doğan can sıkıntısıydı. Prudence'un sesini duyunca Margaret ayağa kalktı, Bayan de Verney'e teşekkür eden minnet dolu bakışlarla baktıktan sonra bize doğru gelerek, ''Girin beyler, hoş geldiniz.'' dedi. 9. Bölüm. Margaret arkadaşıma, ''İyi akşamlar Gaston'cığım.'' dedi. ''Sizi gördüğüme çok sevindim. Tiyatroda neden hocama gelmediniz?'' ''Saygısızlık etmekten çekindim.'' ''Dostlar.'' Ve Margaret bu sözcüğün üzerine basarak konuştu, onu karşılayışındaki bütün iştenliğine karşın Gaston'un sadece bir dost olduğunu, hiçbir zamanda dosttan başka bir şey olmadığını orada bulunanlara anlatmak istermiş gibiydi. Dostlar hiçbir zaman saygısızlık etmezler. Öyleyse Bay Armand Duval'i tanıtmama izin verir misiniz? Bunu yapmak için daha önce Prudence'a izin vermiştim. Bunun üzerine en sonunda az çok anlaşılır sesler çıkarabilir bir hale geldiğimden eğilerek, ''Efendim zaten daha önce size tanıtılmak onuruna ermiştim.'' dedim. Margaret'ın o sevimli bakış anılarının içinde bir şeyler araştırır gibi oldu. Ama anımsayamadı ya da anımsamaz göründü. Bunun üzerine ben sürdürdüm. ''O ilk tanışmayı unuttuğunuz için size minnettarım efendim.'' dedim. Çünkü o zaman pek gülünç davrandım. Herhalde size pek can sıkıcı bir insan olarak görünmüşümdür. 2 yıl önceydi. Opera Komik Tiyatrosu'ndaydı. Yanımda Ernest de... nokta nokta vardı. Margaret tatlı bir gülümseyişle, ''Aa, evet anımsadım.'' dedi. ''Siz gülünç değildiniz. Asıl ben müziklik etmiştim. Hala öyleyim ama pek o kadar değil. Beni bağışladınız mı acaba?'' Bunu söyledikten sonra bana uzattığı eli öptüm. Haklısınız diye sürdürdü. Bakın benim çok kötü bir alışkanlığım var. İlk kez gördüğüm kimseleri zor duruma düşürmek isterim. Pek aptalca bir şey bu. Doktorumun dediğine bakılırsa sinirli olduğumdan hep de hastalık çektiğimden böyle davranıyormuşum. Doktorumun sözlerine inanın. Ama çok sağlıklı görünüyorsunuz. Aa, çok hastalandım. Biliyorum. Kim söyledi size? Hastalığınızı herkes biliyordu. Sık sık gelip sizi sordum. Böylece de nekaat dönemine girdiğinizi büyük bir sevinçle öğrendim. Kartınızı hiç bana vermediler. Kartımı hiç bırakmadım. Hastalığım süresince her gün gelip beni soran ve hiçbir zaman adını söylemek istemeyen o genç erkek siz misiniz yoksa? Benim. Öyleyse siz hoş görmekten de öteye son derece cömert davranmışsınız. Bay de ne noktaya dönerek ve kadınların bir erkek konusundaki kanılarını tamamlayan bir bakışla bana baktıktan sonra şunları söyledi. Siz böyle davranmazdınız Kont. Kont hemen karşılık verdi. Ben sizi 2 aydan beri tanıyorum yalnızca. Bu bey de beni 5 dakikadan beri tanıyor. Her zaman aptalca karşılıklar veriyorsunuz. Kadınlar sevmedikleri kimselere karşı acımasızdırlar. Kont kıpkırmızı kesildi, dudaklarını ısırdı. Adamcağızı acıdım. Çünkü o da benim gibi aşık görünüyordu. Margaret'ın acımasız doğru sözlülüğü, hele de 2 yabancının önünde hiç kuşkusuz onu çok üzmüştü. Konuyu değiştirmek amacıyla, geldiğinizde piyano çalıyordunuz dedi. Beni pek eski bir tanıdık gibi kabul etmek zevkini bağışlayıp devam eder misiniz? Kendini bir kanepeye attı, bize de oturmamızı işaret ederek, "Aa," dedi, "çaldığım şeylerin nasıl bir müzik olduğunu Gaston bilir. Onlar ancak Kont'la yalnız kaldığım zamanlar işe yarar. Ama size öyle bir işkence çektirmek istemem." N. Kont'u kurnaz ve alaycı bir hal vermeye çalıştığı bir gülümsemeyle, "Bu üstünlüğü bana mı saklıyorsunuz?" diye karşılık verdi. "Yakınmakla hata ediyorsunuz. Bu tek üstünlüktür." Zavallı delikanlının bir tek sözcük söylemesine kesinlikle izin verilmeyeceği apaçık belliydi. Genç kadına gerçekten de yalvaran bir gözle baktı. Margaret konuşmasını sürdürdü. "Buraya baksanıza Prudence, sizden rica ettiğim şeyi yaptınız mı?" "Evet." "Pekala, bunu bana sonra anlatırsınız. Konuşacak şeylerimiz var. Sizinle bunları konuşmadan bir yere gidemezsiniz." "Hiç kuşkusuz saygısızlık ediyoruz," dedim. "Şimdi artık biz, ya da daha doğrusu ben, ilkini unutturmak için size ikinci kez tanıtılmak onuruna erdiğime göre Gaston'la ben izninizi rica edeceğiz." "Yoo, dünyada olmaz. Ben bunu sizin için söylemedim. Tam tersine kalmanızı istiyorum." Kont cebinden çok zarif bir saat çıkardı, baktı, sonra da "Kulübe gitme zamanım gelmiş," dedi. Kont şömineden ayrıldı, genç kadının yanına gelerek "Allah'a ısmarladık efendim," dedi. Margaret ayağa kalktı. "Güle güle azizim Kont, gidiyor musunuz? Daha erken değil mi?" "Evet, sizi sıkmaktan çekiniyorum." "Bugün başka günlerden daha fazla sıkmıyorsunuz beni. Sizi ne zaman görebileceğiz?" "Ne zaman izin verirseniz." "Öyleyse elveda." "İtiraf edersiniz ki pek acımasızca bir davranıştı bu. Bereket versin ki Kont çok sağlam ve köklü bir terbiye görmüş, son derece iyi huylu bir kimseydi. Margaret'ın pek isteksizce uzattığı eli öpmek ve bizleri selamladıktan sonra çıkıp gitmekle yetindi. Kapının eşiğini atlarken Kont Prudence'a baktı, kadın da "Ne yaparsınız, ben elimden geleni yaptım" anlamına gelen bir tutumla omuzlarını silkti. Margaret, "Nanin, Sayın Kont'a ışık tut," diye haykırdı. Kapının açılıp kapandığını işittik. Margaret geri çekilerek, "Çok şükür, en sonunda gitti," diye haykırdı. "Bu oğlan fena halde sinirime dokunuyor." Prudence da, "Yavrucuğum," dedi, "o zavallıya gerçekten de pek kötü davranıyorsunuz. Oysa o size ne kadar iyi, ne kadar saygılı ve kibar davranıyor. İşte bakın, şöminenin üzerinde size armağan ettiği bir saat duruyor. Eminim bu ona en azından 3000 franga mal olmuştur." Bunları söylerken şömineye yaklaşan Bayan Duvernoy, sözünü ettiği mücevherle oynuyor, evirip çeviriyor, hayranlık dolu gözlerle onu seyrediyordu. Margaret piyanonun önüne oturarak, "Güzelim," dedi, "bir yanda bana verdikleriyle, öbür yanda bana söylediklerini tarttığım zaman onun ziyaretlerini pek ucuza kabul ettiğimi görüyorum." "Zavallı çocuk size deli gibi aşık. Bütün bana aşık olanları dinleyecek olsam yemek yemeye bile vakit bulamazdım." Parmaklarını piyanonun üzerinde dolaştırdı, sonra da arkasına doğru dönerek bizlere, "Bir şeyler içmek ister miydiniz? Ben bir parça sıcak şarap içerdim," dedi. "Ben de bir parça piliç yerim," diyen Prudence ortaya bir fikir attı. "Şöyle bir akşam yemeği yesek, ne dersiniz?" Gaston, "Pek iyi olur," dedi. "Hadi gidip yemek yiyelim." "Hayır, burada yiyeceğiz." Margaret zili çaldı. Nanin göründü. "Birini gönder yemek getirsin." "Ne aldıralım?" "Ne istersen onu ısmarlama. Hemen çabucak, hiç zaman yitirmeden." Nanin çıktı. Margaret bir çocuk gibi zıplayarak, "Oh ne iyi," dedi. "Birlikte akşam yemeği yiyeceğiz. Aman şu kont sersemi de ne kadar can sıkıcı." Beni daha çok büyülüyordu. İnsanı çıldırtacak kadar güzeldi. zayıflığı bile bir incelik haline bürünüyordu. Onu hayran hayran seyrediyordum. İçimde nelerin geçtiğini anlamakta zorluk çekerdim. Onun yaşantısına sonsuz bir hoşgörü, güzelliğine de sonsuz bir hayranlık doluydum. Uğruna varını yoğunu tüketmeye, kendini mahvetmeye hazır, genç, zarif, zengin bir erkeği kabul etmemekle gösterdiği o çıkarcılıktan kaçınan, çıkar peşinde koşmayan hali, geçmişteki bütün günahlarını gözlerimde bağışlatıyordu. O kadında analık gibi bir şey vardı. Daha henüz kötülüğün tertemiz, lekesiz döneminde bulunduğu görülüyordu. Metin yürüyüşü, kıvrak bedeni, pembe ve açık duran burun delikleri, hafif mor halkaların çevrelediği iri gözleri ne kadar sıkı kaplı olursa olsunlar, içlerindeki sıvının kokusunu dışarı kaçıran o doğunun eşsiz şişeleri gibi çevrelerine bir şehvet kokusu yayan o ateşli yaratılışları belli ediyordu. Kısacası ister yaratılıştan olsun, ister hasta halinin bir sonucu olsun, arada sırada bu kadının gözlerinde seveceği erkek için cennet kapılarının açılacağını işaret eden şiddetli istek şimşekleri çakıyordu. Ama Margaret'ı sevmiş olanlar artık sayılmıyordu. Onun sevmiş oldukları da henüz hesapta yoktu. Kısacası bu kız da bir hiç uğruna fahişi olan bakire, bir hiçin en aşık, en saf bakire haline getireceği bir fahişe görülüyordu. Margaret'te hala gurur ve özgürlük vardı. Bunlar yaralanınca utanmanın, hayanın yaptığını yapabilecek iki duygudur. Hiçbir şey söylemiyordum. Sanki bütün ruhum yüreğime dolmuştu, yüreğimde gözlerim akmıştı. Birdenbire durup dururken, "Demek ki ben hastayken her gün gelip beni soran sizdiniz, öyle mi?" dedi. "Evet, bu çok güzel bir şey, biliyor musunuz? Size teşekkür etmek için ne yapabilirim acaba?" "Arada sırada gelip sizi görmeme izin verebilirsiniz. Saat 5'ten 6'ya, gece de 11'den 12'ye kadar. İstediğiniz kadar gelebilirsiniz. Baksanıza, Gaston bana vals'e daveti çalın." "Neden?" "Önce beni memnun etmek için, sonra da çünkü yalnız çalmayı bir türlü başaramıyorum." "Nerede takılıyorsunuz?" "Üçüncü bölüm, diyezli parça." Gaston ayağa kalktı, piyanonun başına oturdu, notası açık duran Weber'in o doyumsuz parçasını çalmaya başladı. Margaret bir elini piyanoya dayamış, notaya bakıyor, gayet alçak sesle eşlik ettiği her notayı gözleriyle izliyordu. Gaston az önce Margaret'ın kendisine işaret ettiği bölüme gelince, genç kadın elini piyanonun tahtasında dolaştırarak mırıldandı. "Re, mi, re, do, re, fa, mi, re. İşte bir türlü içinden çıkamadığım parça burası. Yineleyin." Gaston yineledi. Ondan sonra da Margaret'e, "Şimdi bırakın da ben bir deneyeyim," dedi. Onun yerine oturdu, çalmaya başladı. Ama söz dinlemeyen parmakları hep yukarıda sözünü ettiğimiz notalardan birinin üzerine gelince şaşırıyordu. Tıpkı bir çocuk sesiyle, "İnanılır şey değil doğrusu," dedi. "Şurasını bir türlü yalnızsız çalamıyorum. İnanır mısınız ki kimi zaman gecenin ikisine kadar üzerinde çalıştığım oluyor. Şu sersem kontun bunu notasız filan ezberden kusursuz çaldığını düşünüyorum da. Galiba ona karşı bütün öfkem bundan kaynaklanıyor." Ve yeniden başladı, gene aynı sonuca ulaştı. Notayı odanın öbür başına fırlatarak, "Weber'in de, müziğin de, piyanoların da canı cehenneme," dedi. "Peş peşe 8 tane diyez yapamadığımı anlamıyorlar mı?" Kollarını kavuşturmuş bize bakarken ayağıyla döşemeye vuruyordu. Yanaklarına kan hücum etti. Hafif bir öksürük dudaklarını araladı. Şapkasını çıkarıp aynanın karşısında saç örgülerini sıvazlayan Prudence, "Hadi canım, hadi," dedi. "Gene öfkelenip rahatlanacaksınız. Gelin yemek yiyelim. Bu hepsinden daha iyi. Ben açlıktan ölüyorum." Margaret zili yeniden çaldı. Sonra piyanonun önüne oturdu. Alçak sesle günün modası olan çapkınca bir şarkıya başladı. Buna sesiyle eşlik ederken hiç şaşırmadı. Gaston bu şarkıyı biliyormuş, ikisi birlikte bir çeşit düet oluşturdular. Margaret da teklifsizce ve yalvaran bir sesle, "Ne olursunuz bu pis şarkıları söylemeyin," dedim. Bana elini uzattı ve gülümseyerek, "Ah, ne kadar da saf ve temizsiniz," dedi. "Benim için değil, sizin için." Margaret, "Oh," dedi ve saflık ve temizlikle işim biteli çok oldu anlamına gelen bir el işareti yaptı. O sırada Nanin göründü. Margaret, "Yemek hazır mı?" diye sordu. "Evet efendim, bir dakika sonra her şey hazır." Prudence bana, "Ah, şimdi aklıma geldi," dedi. "Apartmanı görmediniz. Gelin de sizi gezdireyim." Biliyorsunuz salon bir harikaydı. Margaret bir parça bizimle dolaştı, sonra Gaston'u çağırdı. Yemeğin hazır olup olmadığını görmek için onunla birlikte yemek odasına gitti. Prudence bir atejerin üzerine baktı, bir Saksonya heykelini eline alarak yüksek sesle, "Ah, bakın hele, şu küçük heykelciyi sizde hiç görmemiştim," dedi. "Hangisi o?" "İçinde kuş bulunan bir kafesi tutan küçük çoban. Hoşunuza gittiyse alın, sizin olsun." "Yo, sizi ondan yoksun bırakmak istemem." "O da hizmetçime vermek istiyordum, berbat bir şey. Ama madem ki hoşunuza gitti, siz alın." Prudence yalnızca armağanla ilgilendi, veriliş biçimine hiç aldırış etmedi. Küçük heykeli bir kenara koydu, beni giyinme odasına götürdü. Orada bana karşılıklı duran iki minyatür göstererek, "Margaret'a çılgınlar gibi aşık olan G. Kontu işte bu. Onu üne kavuşturan da odur. Kontu tanır mısınız?" "Hayır, peki ya bu kim?" diye sorarken öbür minyatürü gösterdim. "Küçük L. Vicontu o. Gitmek zorunda kaldı." "Neden?" "Çünkü hemen hemen iflas etmiş durumdaydı. İşte Margaret'ı gerçekten seven biriydi o." "O da onu çok severdi herhalde." "Öyle garip bir kızdır ki insan neye karar vereceğini hiçbir zaman bilemez. Adamın gittiği günün akşamı gene o her zamanki gibi tiyatrodaydı. Oysa Vicont'u uğurlarken o kadar ağlamıştı ki." Tam o sırada Nanin göründü, yemeğin hazır olduğunu bildirdi. Yemek odasına girdiğimizde Margaret duvara dayanmıştı. Elini tutan Gaston alçak sesle ona bir şeyler söylüyordu. Margaret de ona, "Siz çıldırmışsınız," diye karşılık veriyordu. "Siz istemediğimi pekala biliyorsunuz. Benim gibi bir kadını tanımak, ona aşık olmanın yerisine bulunmak için 2 yıla gerek yoktur. Biz kendimizi ya hemen veririz ya da hiçbir zaman. Hadi beyler, sofraya buyurun." Ve Margaret Gaston'un ellerinden kurtularak onu sağına, beni de soluna oturttu. Sonra da Nanine, "Masaya oturmadan önce mutfaktakilere tembih et, kapı çalınırsa açmasınlar," dedi. Bu tembih gecenin birinde yapılmıştı. O akşam yemeğinde pek çok gülündü, içildi, yemek yendi. Aradan bir süre geçtikten sonra neşe son sınırlarına ulaşmıştı. Belirli bir ortamın hoş bulduğu, söyleyen ağızları her zaman kirleten o sözcükler arası da sırada Nanny'nin, Prudence'ın, Margaret'ın çığlıkları, alkışlar arasında patlayıveriyordu. Gaston büyük bir iştenlikle eğleniyordu. Zaten çok iyi yürekli bir çocuktu ama ilk alışkanlıkları bir parça fikrini bozmuştu. Bir ara ben de kendimi avutmak, gözlerimin önündeki görüntüye yüreğimi ve düşüncemi ilgisizleştirmek, ziyafetin yemeklerinden biriymişçesine görünen şu çılgınca neşeden payımı almak istedim.